yorumunu yapmakta olduğumuz Yasanın Tekrarı kitabı 2. bölüme geldik. Konu çöldeki başıboş dolaşma. Musa olanları anlatmaya devam ederken İsrail ulusunun nasıl başıboş dolaştığını da söylemekten çekinmiyor. Kadeş Barnea'daki o utanç verici karardan sonra geri döndüklerinde İsrailoğulları Seyir Dağı'na vardı. Sonunda geri dönüp Rabbim bana buyurduğu gibi Kızıldeniz yolundan çöle gittik. Uzun süre Seyir Dağlık bölgesinde dolanıp durduk diyor 1. ayet. Ben her zaman Rabbin şakadan anladığı kanısında olmuşumdur. Olaylar ciddidir ama yine de gülünç yanları vardır. Eminim ki Rab burada onlarla biraz espri yaptı. Rab bana bu dağlık bölgenin çevresinde yeterince dolaştınız dedi. Şimdi kuzeye gidin. Yasanın Tekrarı 2. bölüm 2 ve 3. ayetler. Görüyor musunuz? Nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Bir süre ne yaptılar? Seyir Dağı'nın çevresinde dolanıp durdular. Başıboş bir şekilde dolanıp durdular. Bir çocuk oyunu gibi bir dairenin çevresini dolanıp durdular. Sonunda Rab onlara artık onların bu anlamsız dolanmalarından biraz sıkılmaya başladığını söylüyor. Şimdi bunu bırakın da kuzeye gidin diyor. Korkarım birçok Mesih imanlısı tam buna benzer şekilde hayatını sürdürüyor. Tanrı'nın sözünde duran bir kişi olduğunu ciddiye almadıkları için birçok imanlı iman hayatında yerinde saymaktadır. Ya da boşu boşuna oraya buraya koşup dört dönmektedir. Sonra halka şu buyrukları vermemi söyledi. Seyir'de yaşayan kardeşlerinizin Esav oğullarının ülkesinden geçeceksiniz. Sizden korkacaklar. Çok dikkatli davranın. Onları savaşa kışkırtmayın. Size onların ülkesinden hiçbir toprak parçası, ayağınızı basacak bir yer bile vermeyeceğim. Çünkü Seyir dağlık bölgesini mülk olarak Esav'a verdim. 2. bölümün 4 ve 5. ayetleri. Burada yine bizim öğrenmemiz gereken bazı ilkeler vardır. Yaratılış kitabının 36. bölümünde Esav'ın Seyir'de yaşadığını okuyoruz. Esav aslında Edom halkının atasıdır. Yakup ile Esav ikiz kardeştiler. Esav Yakup'tan önce doğmuştu ama aynı yaştaydılar. İbrahim ile İshak'a verilen vaadin sonucunda vaat edilen topraklar ilk oğulluk hakkıyla Esav'a aitti ama Esav bu ilk oğulluk hakkını bir tabak mercimek çorbası karşılığında kardeşi Yakup'a satmıştı. Yakup'un soyu miras olarak vaat edilen ülkeyi alacaktı. Esav ise Seyir denilen yere gidip orada yerleşti ve bu ayetlerde de görüyoruz ki Rab bu yöreyi onların malı olsun diye Esav'ın soyuna verdi. Bugün coğrafi açıdan Seyir diyarı günümüz Şeria ülkesinin topraklarında olduğunu söyleyebiliriz. Şeria'nın güneybatısında Musa'nın vadisi denilen yerdeydi Seyir toprakları. Burası kayadan oyulmuş Petra kentinin olduğu yerdir. Tabii ki bugün Şeria halkının Edomlular olduğunu iddia edemeyiz. Zamanla halk kitleleri yerden yere göç etmişlerdir ve bazı halklar ise ortadan kalkmıştır. Şimdi dikkatinize sunmak istediğim ve bize ders olabilecek nokta şudur. Kutsal söz diyor ki Tanrı ulusların var olacağı belirli süreleri ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Savaşların oluş nedeninin çoğu ulusların sınırlarının kabul edilmediğidir. Günümüzde süre giden savaşlara baktığımızda ne görüyoruz? Bir millet komşusunun sınırlarına saygı göstermiyor. Tanrı'nın belirlediği sınırları aşıp komşusundan toprak almak istiyor. Eski tarihe baktığımızda iki dünya savaşının bu şekilde patlak verdiğini görebiliriz. Yani 1. ve 2. dünya savaşları. 20. yüzyılda da aynı durumu dünyanın hemen hemen her yerinde görebiliriz ve günümüzde de öyle. Bu yazılanlardan bir başka ders daha çıkarabiliriz. Tanrı her zaman verdiği vaatlere sadık kalır. Esav gibi işe yaramaz bir adamın soyundan gelen insanlara verdiği vaadi de yerine getirir. Kısacası diyebiliriz ki Tanrı verdiği vaade her zaman sadık kalır. Musa anlatmaya devam eder. Tanrınız Rab, el attığınız her işte sizi kutsadı. Bu geniş çölde dolanıp durduğunuz sürece sizi korudu. Tanrınız Rab geçirdiğiniz bu 40 yıl boyunca sizlerleydi ve hiçbir eksiğiniz olmadı. 7. ayet. İşte burada 40 yıllık başıboş dolaşma özetleniyor. Tanrı onların tüm sorunlarını ve sıkıntılarını biliyordu. Neden? Çünkü bu sorunları, sıkıntıları yaşarlarken Rab her durumda onlar ile birlikteydi. 40 yıl boyunca Rab çölde onlar ile birlikte yürüdü. Musa hiç abartmadan hiçbir eksiğiniz olmadı diyebildi. Ne kadar harika bir şey değil mi? Davut peygamber de kendi hayatını gözden geçirdikten sonra 23. mezmurda şöyle diyebildi. Rab çobanımdır, benim hiçbir eksiğim olmaz. Davut böyle bir şeyi nasıl söyleyebilirdi? Çünkü gerçekten hiçbir eksiği olmadı. Yanlış anlamayalım. Tanrı bize lüks dolu bir hayat vereceğini vaat etmez. Ama hayatımız için, yaşamamız için ne gerekliyse, yaşamak için neye ihtiyacımız varsa onu sağlayacağına söz verir. Bunu hem senin için hem de benim için yapacaktır kardeşim. Burada görüyoruz ki Rab Esav'ın sınırlarını korudu. Daha sonra göreceğiz ki diğer ulusları da bu şekilde korumaktadır. Şimdi Moavlılara dokunulmaması gerektiğini söyleyecektir. Rab bana, Moavlılara düşman gözüyle bakma, onları savaşa kışkırtma dedi. Onların ülkesinden hiçbir toprak parçasını sana mülk olarak vermeyeceğim. Çünkü Ar kentini Lut soyuna verdim diyor Yasanın tekrar 2. bölüm 9. ayette. Amonlulara yaklaştığında onlara düşman gözüyle bakma, onları savaşa kışkırtma. Çünkü mülk edinmen için Amonluların ülkesinden sana hiçbir toprak parçası vermeyeceğim. O ülkeyi mülk olarak Lut soyuna verdim diyor. Yine Yasanın tekrar 2. bölüm 19. ayette. Vaat edilen ülkeye girdikleri zaman İsrailoğulları orada devlerle karşılaşacaktır. Şimdi Rab ne yapıyor biliyor musunuz? Onlara cesaret vermeye çalışıyor. Esav halkını onlara örnek olarak gösteriyor ve diyor ki Esav, Seyir bölgesini ele geçirmek için oradaki horluları yok etmeliydi. Rab bunu onlar için sağlamıştı. 22. ayette bunu okuyoruz. Aynı şekilde Amonlular da kendilerine verilen ülkeyi ele geçirmek için Zamzumlularla savaşma zorunda kalmışlardı. Zamzumlular da dev insanlardı. Günümüzde bile dev insanlarla bazen karşılaşıyoruz değil mi? 2 metreye yakın boyda insanlara az çok rastlarız. Bazen de genlerden dolayı gerçekten dev türünde insanlar vardır. Haydi kalkın, Arnon Vadisi'nden geçin. İşte Heşbon kralı Amorlu Sion'u ve ülkesini elinize teslim ettim. Ona saldırın ve ülkesini mülk edinmeye başlayın diyor Yasanın tekrar 2. bölüm 24. ayette. İsrailoğulları Moav ile Ammon'un çevresinden dolanıp geçiyorlardı. Bu insanların topraklarına el koymuyorlar. Kesinlikle bu topraklara saldırmıyorlar. Bu uluslar onlara su ve yiyecek sattı. Şimdi Musa Heşbon kralı Sion ile nasıl temas kurduğunu, neler konuştuklarını anlatır. Bundan sonra Kedemot çölünden Heşbon kralı Sion'a barış önerileriyle ulaklar gönderdim. Öneriler şöyleydi. İzin ver ülkenden geçelim. Dosdoğru ana yoldan sağa sola sapmadan geçeceğiz. Yiyeceğimizi içeceğimizi para karşılığında bize vereceksin. Yeter ki ülkenden geçelim. Seyir'de yaşayan Esav oğulları ile Ar kentinde yaşayan Moavlılar sınırlarından geçmemize izin verdiler. Şeria ırmağından geçip Tanrımız Rabbin bize vereceği ülkeye gitmemize sen de izin ver diyor. Yasanın tekrarı 2. bölüm 26-29 ayetler arasında. Heşbon kralı Sihon, ülkesinden geçmeler için onlara izin vereceği yerde ordularıyla onlara karşı geldi. Ne var ki Heşbon kralı Sihon, ülkesinden geçmemize izin vermek istemedi. Tanrınız Rab şimdi olduğu gibi Sihon'u elinize teslim etmek için onun yüreğini duygusuzlaştırıp onu inatçı yaptı. Rab bana işte Sihon'u ve ülkesini senin eline teslim etmeye başladım. Haydi ülkeyi ele geçir ve mülk edinmeye başla dedi. Sihon bizimle savaşmak için Yahasa'da bütün halkıyla karşımıza çıktı diyor Yasanın Tekrarı 2. bölüm 30-32 ayetlerde. Tanrı kendi halkını yok olmaktan korudu. Tanrımız Rab onu elimize teslim etti. Onu, oğullarını ve bütün halkını yok ettik diyor 33. ayette. Tanrı bu toprakları fethedip ele geçirmesine yardım etti. Daha önce bu topraklar Moavlılara aitti. Kral Sihon'un önderliğinde Amorlular Moavlıları bu topraklardan atmışlardı. Tanrı buna izin vermişti. Moavlıların bu topraklardan atılmasını öngörmüştü ama İsrail'e karşı çıkmamalıydı. İsrail'e saldırınca Kral Sihon öldürüldü ve orduları darmadağın oldu. Ülkenin başkenti ele geçirildi. Bu olay çok kez Rab tarafından bu halka hatırlatılacaktır. Neden? Rabbin onlar için neler yapabileceğini anlamaları için. Bu olay İsrail halkı için bir teşvik kaynağı oldu. Tanrı, değerli dostum, onlarla birlikte olduğunu onlara gösteriyor ve onlara vermiş olduğu vaadini yerine getirecektir. Bildiğiniz gibi bugün de Rab bizi bu şekilde teşvik eder. Zor bir tecrübeden geçmemize izin verir ki bizi gelecek için hazırlayabilsin. Tecrübe, denenme üzücü olabilir. Ama doğru tepki gösterirsek gelecek için iyi bir yatırım olur. Kendi tecrübemizden başkalarına yardımcı olabiliriz. Şimdi 3. bölüme bakalım. Konu Başan kralı Ok yenik düşüyor. İsrail ulusunun çölde geçirdiği günleri anlatmaya devam eden Musa peygamber, şimdi bir başka Amorlu kralın onlara karşı geldiğini söyler. Rab yine İsrail'e zafer verdi. Bundan sonra dönüp Başan'a doğru ilerledik. Başan kralı Ok'la ordusu bizimle savaşmak için Edrei'de karşımıza çıktı. Rab bana ondan korkma dedi. Çünkü onu da ordusuyla ülkesini de senin eline teslim ettim. Amorluların Heşbon'da yaşayan kralı Sihon'a yaptığının aynısını ona da yapacaksın diyor 3. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Şimdi Rab onların korkularını yatıştırmaya çalışır. Böylece Tanrımız Rab Başan kralı Og'u ve halkını da elimize teslim etti diyor 3. ayette. Hiçbirini sağ bırakmadan hepsini yok ettik. Ok, Amorlu bir kraldı. Dev gibi bir adamdı. Krallığı hiç kimsenin alt edemeyeceği kadar güçlü gözüküyordu. Ama Rab için imkansız hiçbir şey yoktur. Bütün kentlerini ele geçirdik ve ele geçirmediğimiz tek kent kalmadı. Hepsi 60 kentti. Başan'da Og'un ülkesi olan bütün Argov bölgesi. 4. ayet. Oldukça nüfuslu bir kraldı Og. 60 kent üzerinde yetkisi vardı ve kendisi düşünce altındaki kentlerde düştü. Bütün bu kentler yüksek surlarla, kapılarla, sürgülerle sağlamlaştırılmıştı. Bunlardan başka surla çevrilmemiş birçok köy de vardı diyor 5. ayette. İsrail kendi yapılarında o kadar güçlü bir ulus değildi. Sırf Rab onlarla birlikte olduğu için bu zaferleri kazanıyorlardı. Bu o kadar özenle güçlendirilmiş, sağlamlaştırılmış, surlarla çevrili kentleri ele geçirmiş olmaları Rabbin onlarla birlikte olduğuna işaret ediyordu. Rab onlar için savaşıyordu. İkinci kuşağın önünde vaat edilen topraklar Bu topraklar içinde dev insanlar, surlarla güçlendirilmiş kentler vardı. Musa Rabbin yaptıklarını anlatırken bu onlara büyük bir teşvik oluyordu. Şimdi değerli dostum, dikkatinizi ok denilen bu dev adamın ne kadar büyük olduğuna çekmek istiyorum. Musa şöyle anlatıyor. Refalılardan yalnız Başan kralı Og sağ kalmıştı. Og'un Ammonluların Rabbe kentindeki yatağı demirdendi. O gün kullanılan arşın ölçüsüne göre uzunluğu 9, eni 4 arşındı diyor 11. ayette. Bugün arşın o kadar kullanılmıyor ama yaklaşık olarak ergin bir adamın kol uzunluğudur. Yuvarlak bir hesap yaparsak Og'un yatağı yaklaşık 4 metre uzunluğundaydı. Adamın boyunu tahmin edebilirsiniz. En çok 4 metre ama belki de 3,5 metre olabilir. Söylentilere göre bu yatak Amorlularca Rabat'ta bir müze parçası olarak saklanmış. O sırada ele geçirdiğimiz topraklardan Arnon Vadisi yanındaki Aroer kentinin kuzeyini, Gilad dağlık bölgesinin yarısıyla oradaki kentleri Ruben ve Gad oymaklarına verdim. Gilad'ın geri kalan bölümünü ve Og'un ülkesi Başan'ı Maneşe oymağının yarısına verdim. Başan'daki Argov bölgesi Refalılar ülkesi diye bilinir. Yasanın tekrarı 3. bölüm 12 ve 13. ayetler. Og'un krallığından ele geçen topraklar Ruben, Gad ve yarı oymak olan Maneşe oymaklarına verildi. Hatırlarsanız bu oymaklar Şeria ırmağının doğusunda kalmayı tercih etmişlerdi. O zaman size şöyle buyruk verdim. Tanrınız Rab mülk edinmek için bu ülkeyi size verdi. Bütün savaşçılarınız silahlı olarak İsrailli kardeşlerinizin önü sıra gitsin. Yasanın tekrarı 3 ayet 18. Şimdi Musa onlara hatırlatıyor. Yeni ülkede yeni evlerine rahatça yerleşmekle kalamazlardı. Yerine getirmeleri gereken bir sorumluluk vardı onların. Neydi bu sorumluluk? Şeria ırmağının batısındaki toprakları ele geçirebilmeleri için kardeşlerine, diğer oymaklara savaşta yardım edeceklerdi. Onlara diyor, ancak Rab sizi rahata erdirdiği gibi onları da rahata erdirene kadar ve onlar Tanrınız Rabbin Şeria ırmağının karşı yakasında kendilerine vereceği toprakları ele geçirene kadar kadınlarınız, çocuklarınız ve hayvanlarınız, biliyorum birçok hayvanınız var, size verdiğim kentlerde kalsın. Ondan sonra her biriniz size verdiğim toprağa dönebilir. Yasanın tekrarı 3. bölüm 19-20 ayetler arası. Şimdi değerli dostum, Musa kişisel bir şeye değiniyor. Yani Rab ile olan bağlantısından söz ediyor. Rab, Musa'nın vaat edilen topraklara girmesini yasaklamıştı. Bunun neden böyle olduğunu açıklıyor. Sonra Rab'be yalvardım. Ey egemen Rab! Büyüklüğünü ve güçlü elini bana göstermeye başladın. Gökte ve yerde senin yaptığın yüce işleri yapabilecek başka bir tanrı yok. İzin ver de Şeria ırmağından geçip karşı yakadaki o verimli ülkeyi, o güzel dağlık bölgeyi ve Lübnan'ı göreyim. Ama Rab sizin yüzünüzden bana öfkelendi, yalvarışıma kulak asmadı. Bana yeter artık dedi. Bir daha bu konudan söz etme bana. Yasanın tekrarı 3:23-26 ayetler arası. Rab sanki yaramazca ısrar eden bir çocuğuna konuşuyormuş gibi, hadi artık yeter Musa diyor. Artık bu konuyu bir daha açma, olur mu? Pisge dağına çık. Batıya, kuzeye, güneye, doğuya bak. Gözlerinle gör. Çünkü Şeria ırmağından geçmeyeceksin. 27. ayet. Rabbin önünde yalvaran bu Musa'ya acımamak olanaksızdır sanıyorum. Vaat edilen topraklara girebilmesi için Rab'be yalvarıyor. Son 40 yıl içerisinde belki de tek amacı buydu. Burada eminim bizler için güzel dersler vardır. Günahlarımızdan, değerli dostum, ciddi şekilde tövbe etsek ve Mesih'in kanıyla temizlensek dahi, işlediğimiz günahların fiziksel dünyada oluşturduğu sonuçları vardır. Bundan hiçbir zaman kaçamayız. Rab bizleri bu sonuçlardan muaf kılmıyor. Musa'ya o ülkeye girmeyecektir diyor ve artık konu kapandı diye şöyle devam eder. Yeşu'ya görev ver, onu güçlendir ve yüreklendir. Çünkü bu halk Şeria ırmağından onun önderliğinde geçecek. Göreceğin toprakları halka o miras olarak verecek diyor Yasanın Tekrarı 3. bölüm 28. ayette. Artık her şey belirlendi. Onları vaat edilen ülkeye sokacak olan yeni liderleri Yeşu olacaktı ve Musa bunu açıkça hiçbir gölge oluşturmadan bu yeni kuşağı bildiriyor. Vaat edilen ülkeye girmek için hazırlıyor. Şimdi de liderlerinin kim olacağını bilerek hareket edeceklerdir.